Ayrım 2.
Erkeklerin sadece sabahları el öpmeden başka işleri olmadığı sanılmasın. Bu gerçek değil. Korulara bakmak, onarım işlerinde bulunmak, şeyhin topraklarında yıkılan setleri düzeltmek ve erkeklerin en büyük angaryası olan savaşa katılmakla yükümlüydüler. Ancak barışta, şato gerçek bir kadınlar hamamı gibiydi. Kıpırdayan, gevezelik eden ve ara sırada eğlenen kadınlar kovanı. Bazen öğle uykusu saatinde bütün köy halkı uykunun kollarında gevşemişken, bu kadınlardan biri koridorlarda ya da odalarda kayboluverir ve aradan 2 saat geçtikten sonra fiskoslar arasında tekrar ortaya çıkıverirdi. Bazıları arzulanmış, beğenilmiş olmaktan memnun, bu oyuna canı gönülden katılırdı. Şeyhte şeytan tüyü vardı. Üstelik her gördüğü eteklinin üzerine atılmayıp seçmede bulunduğu bilinirdi. Sık sık söylediği şu cümle köyde tekrarlanıp dururdu. Bir budalanın yanında yatmak için budala olmalı. Yani doyumsuzdu ama ince eleyip sık dokurdu. Günümüzde de bu şekilde tanınır. Çağdaşları da onu böyle tanımış olmalıdırlar. Bu nedenle pek çok kadın onun tarafından fark edilmek isterdi. Bu en azından kendilerinden emin olmalarını sağlardı. Daha sonra kendilerini teslim edip etmemek onlara kalmış bir iş olurdu. Aslında bu tehlikeli bir oyundu. Ama güzelliklerinin doruğundayken solmadan önce baştan çıkartma cazibesinden vazgeçilebilir miydi? Yaşlı Cebrail ne derse desin yine de çoğu kadın bu tehlikeli ve geleceği olmayan aşk oyunlarına katılmak istemezdi. Kaçma oyunundan başka bir oyuna kendilerini kaptırmaları ve şeyhin de hasımı kurnazlık gösterdiğinde buna razı olduğu anlaşılıyor. Her şeyden önce tedbirli olmaları gerekiyordu. Çünkü bir kere şeyhle baş başa kaldıkları takdirde onu aşağılamadan atlatmaları olanaksızdı. Bunu da hiçbiri yapmaya cesaret edemezdi. Hüner, şeyhle baş başa kalmadan önce onu atlatmaktı. Bir sürü kurnazlık tasarlamışlardı. Bazıları sıra kendilerine geldiği gün şatoya kollarında kendi ya da komşunun çocuğuyla gelirdi. Diğerleri yanlarına kız kardeşleri ya da annelerini alırdı. Efendinin sarkıntılığından kurtulmanın bir yolu da genç eşi şeyhanın yanı başına gidip oturmak ve akşama kadar kıpırdamamaktı. Şeyh ancak 40 yaşına geldiğinde evlenmişti. Üstelik onu zorlamak gerekmişti. Topluluğun patriği şeyhin çapkınlığından o denli şikayet dinlemişti ki bu rezil duruma son vermek için kendi ağırlığını koymak zorunda kalmıştı. En iyi çözümü bulduğu görüşündeydi. Bir derebeyini kendinden daha güçlü bir derebeyin kızıyla evlendirmek. Büyük Cort derebeyinin kızıyla evlendiğinde karısına duyduğu saygıdan ve asıl kayağın pederinden çekineceğinden Küfer Yapta'nın efendisi uslanmak zorunda kalacaktı. Evliliğin ilk yılında şeyhe bir oğul doğurdu. Adını Rahat koydular. Bir oğul sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan şeyh yine de huyundan vazgeçmemişti. Karısını hamileliği sırasında ve özellikle loğusa iken ihmal eder olmuştu. Patriğin öngördüğünün aksine söz konusu gelin çok zayıf çıkmıştı. Belki de gözünün önündeki örnek uçarı babasıyla ağabeyleri ve kaderine rıza gösteren bir anneydi. Ona göre kocasının davranışları kanının kaynamasından ve sosyal konumundan ileri geliyordu. Bunlar da değiştiremeyeceği 2 şeydi. Şeyhin maceralarının kendisine anlatılmasını asla istemezdi. Çünkü tepki göstermek zorunda kalmak istemezdi. Ama dedikodular kulağına kadar gelir ve çok acı çekerdi. Yalnız kaldığında ağlardı ya da evine konuk gittiğinde annesine yakınırdı. Şatoda aldırmaz görünür ve acısını şeker yemekle dindirirdi. Aynı yerde hiç kımıldamadan otururdu. Saçlarına gümüşten bir çubuk biçimindeki tanturu takar, bunun üzerinden ipek bir örtü geçerdi. Bu öylesine karışık bir giysi olurdu ki gece yatarken de çıkartmaya kalkışmazdı. Cebrail'e göre bu da şeyhi cezbetmesine yaramazdı. Şişmanlığı da öyle. Yanı başında devamlı şeker bulundurduğunu ve hizmetçilerle konukların boş kalmaması için sepetini devamlı doldurdukları söylenirdi. Acı çeken tek insan o değildi. Şeyhin çapkınlığı esas erkeklere acı veriyordu. Bazıları bu işlerin diğerlerinin karılarına, kız kardeşlerine, kızlarına yapıldığını sanır görünmekle beraber sıranın kendilerine ne zaman geleceğinin endişesi içinde yaşarlardı. Köyde her an şu ya da bu kadının adı duyulur, kıskançlıklar, intikamlar bu yoldan açığa vurulurdu. Bazen yersiz bahanelerle kavgalar başlar, öfkeler patlak verirdi. İnsanlar birbirini gözler olmuştu. Kadınlardan biri şatoya giderken azıcak süslenecek olsa şeyhi baştan çıkartmak istemesinden kuşkulanılırdı. Bir anda suçlu olur, hatta şeyhten daha çok suçlu bulunurdu. Şeyh mazur görülürdü çünkü yapısı böyleydi. Her türlü maceradan kaçınanlar için şeyhe görünmemenin bir yolu kendilerini çirkinleştirmek ve biçimsiz kılmak. Ama yine de güzelliklerini gizleyemeyen kadınlar vardı. Belki de Yaradan bu güzelliklerin saklanmasını istemezdi. Ama Tanrım çevrelerinde nice tutkular görülürdü. O günlerde bu kadınlardan biri köyümde yaşardı. Adı Lamia'ydı, öyküdeki kadın. 2. Lamia güzelliğini bir haçı taşır gibi taşırdı. Başkası olsa bakışları kaçırmak için örtünür, kaba saba kumaşlara bürünürdü. Lamia yapmazdı. Sanki ışığa batıp çıkmış gibiydi. İstediği kadar örtünsün, geri planda kalsın, kalabalığın arasında kaybolsun, yine de ihanete uğrar, keşfedilirdi. Tek bir davranışta bulunması, elini saçına götürmesi, dikkatsizlikle bir şarkıdan ufak bir parçayı mırıldanması, dikkati çekmesi için yeterli olurdu. O andan itibaren yalnızca o görülür, yalnızca onun sesi duyulurdu. Diğerleriyle, bütün diğer kadınlarla şeyhliğini yapardı da daha ilk saniyeden itibaren Lamia ile farklıydı. Zarafeti karşısında çekinirdi. Bu, o güne kadar tanımadığı bir duyguydu. İstediği arttıkça sabrı azalıyordu. Diğer kadınlara her zamanki gibi bir sevecen söz, bir hafif güç gösterisi yetiyordu. O an davayı kazanmış oluyordu. Lamia ile bir kuşatma harekatında bulunmaya kararlıydı. Lamia, Kahya Geryos'un karısı olduğu için şeyhe hem sıkıntı hem de güven verecek kadar yakınında, şatonun içinde yaşamasaydı şeyh bu kadar sabırlı olmayabilirdi. Geryos hem katip, hem mabeyinci, hem hazineder, hem mektupçu, hem de sırdaştı ama işi bununla bitmiyordu. Ayrıca efendisine her şey hakkında ülkenin durumu, hasat, su taksimi, vergiler, sövüp saymalar hakkında da bilgi vermek zorundaydı. Köylülerin şatoya getirdikleri tüm armağanları da büyük bir titizlikle kaydederdi. Örneğin, Vakim'in oğlu Tubbia, büyük yortuda yani Paskalya'da yarım okka sabun ve 2 dirhem kahve getirdi diye yazardı. Yarıcılık anlaşmalarını düzenlemek de Lamia'nın kocasına düşerdi. Daha büyük bir ülkede olsa Geryos yüksek bir görevli olurdu. Kaldı ki herkesin gözünde imrenilecek bir adamdı. Hiçbir ihtiyacı olmadan yaşıyordu. Efendisinkine göre mütevazi de olsa köyün tüm evlerinden daha güzel, daha iyi döşenmiş bir dairede oturuyordu. Bu çok gözde göreve geldikten sonra Geryos Lamia'nın elini istemişti. Büyük kızı köyün papazı ile evli olan müstakbel kayınpederi çok uzun düşündükten sonra onayını vermişti. Damat adayı ailesini iyi geçindirebilecek konumdaydı ama Lamia'nın babasının kanı bir türlü ona ısınamamıştı. Zaten çoğu kişi de biraz soğuk olmasının dışında aleyhine söylenebilecek şey bulamadığı halde Geryos'u sevmezdi. Köyde söylendiği gibi bir lokma sıcak ekmeğin karşısında yüzü gülmeyenlerdendi. Üstelik onu sinsi ve kibirli bulurlardı. Hatta ona düşmanlık besledikleri de olurdu. Bu duruma üzülse bile belli etmez ve asla tepki göstermezdi. Onun konumunda kendisini sevmeyenlerin hayatını cehenneme çevirebilirdi ama kendini tutardı. Yine de kimse ona bu yüzden minnet duymazdı. Tam bir karalamaya kalkışarak ona ne iyilik ne de kötülük yapabilir derlerdi. Geryos'un selefi görevinden ayrıldığında şeyh onu zimmetine para geçirmekle suçlamıştı. Lamia'nın kocası asla böyle bir şey yapmazdı. Şom ağızlılara bakılacak olursa namuslu olduğundan değil korkak olduğundan yapamazdı. Artık tanıklar yaşamadığına göre bunu doğrulamak güç. Yine de efendisinden ödü koptuğu, karşısında en zavallı köylüden fazla titrediği ve bütün isteklerine boyun eğdiği bir gerçekti. Şeyh kendisine emire hitaben bir mektup yazdırtabilir, hemen ardından da ayağını uzatarak cizmesini çıkarttırabilirdi. Geryos'tan hiçbir direnme gelmezdi. Bugün köyün ihtiyarları Lamia'nın kocasını andıklarında ardından anlatmaktan hoşlandıkları bir hikayeyi naklederler. Her seferinde biraz değişik de anlatılsa özü aynıdır. Söylediğim gibi şeyh pos bıyıklı ama sakalsızdı. Konuşmasında bundan sık sık söz ederdi. Onun için bıyık onur demekti, güç demekti. Önemli bir vaatte bulunduğunda bıyığından bir tel kopartıp büyük bir ciddiyetle ilgiliye verirdi. O da bu teli temiz mendile koyar, vaadin gerçekleştiği gün iade ederdi. Bunun tam tersi sakallılarla alay ederdi. Onları pis olmakla, ellerini sakallarına silmekle suçlardı. Onun için de köyde papazın dışında hiç kimse sakallı değildi. Oysa hepsi şeyhe uyarak bıyıklarını gürleştirmeye bakardı. Geryos da bunun dışında değildi. Onun bıyığı efendisinin bıyığının kopyasıydı. Gür, bazen yağlanmış ve yukarı doğru kıvrıktı. İşin burasına kadar olağan dışı bir şey yok. Bu taklitçilik ta ezelden beri bir saygı belirtisiydi. Yalnız günün birinde yine bıyıktan konuşulurken şeyh konuklarına kahyanın bıyığının kendi bıyığından daha gür olduğunu söyledi. O günün akşamı Lamia kocasının aynanın karşısına geçip bıyıklarını incelttiğini gördü. Bu tuhaf eylemi sesini çıkarmadan izledi ama kendini aşağılanmış hissetti. İşte Geryos böyle bir adamdı. Az konuşur, az yer, ara sıra gülümserdi. Biraz okumuşluğu vardı ama yerini korumaktan ve efendisinin gözüne girmekten başka itirazı yoktu. Bu efendiye dürüstlükle ve titizlikle hizmet ediyordu. Lamia daha az sönük bir kocayı tabii ki yeğlerdi. Onca neşeli, onca muzip, bir nükteyle, bir gülücükle dikkatleri çeken bir kızken, oysa Geryos orada öyle durur, çatık kaşlar, asık bir yüzle onu seyrederdi. Lamia o zaman susardı. Şatoya gelen kadınların arasına karıştığı, gülmelerine katıldığı, fısıldaşmaların kulak verdiği zaman da kocası onu eleştirirdi. Ona her zaman bir hizmetçi gibi çalışacak yerde mevkinin kadını olmasını söylerdi. Lamia da kocasının hoşuna gitmek istediğinden gidip şeyhanın yanına oturur, onunla konuşurdu. Belki de Geryos haklıydı. Onun dediklerine uymuş olsaydı, belki de kendi ve yakınlarının başına gelecekler önlenmiş olabilirdi. Varlığı dalgalanmalar yaratmaz, mevkiine göre yaşar, mevkiine göre yaşlanır, bugün de mevkiine göre gömülürdü. Bu ihtiyatsız güzelin anısı hiçbir öyküde yer almazdı. Karı ile koca arasında yaş farkı vardı. Kız 15. baharında, erkek 30. kışında. Bu ozanın sözleri hangi düğün için söylenmiş? Bunlardan söz eden dağ tarihçesi bunu belirtmiyor. Günün birinde bunların Lamia ile Geryos için söylendiklerini keşfedince hiç şaşırmadım. Aslında genç kadın hep içindeki bahar ateşine göre davranırdı. Çevresindeki ve kendi saçtığı neşeyle şenlenirdi. Hoşa gitmek, yaşam felsefesiydi ve hoşa giderdi. Köydeki kadınların güzelliğini ve şu ünlü mevkiini kıskanmaları beklenirdi ama hiç de öyle değildi. Hepsi Lamia'daki doğallığının, yapmacıklıktan uzak oluşun, saflığın, iddiasızlığın, içten pazarlıklı olmayışın farkındaydı. Onu bir kardeş gibi severlerdi. Hatta Şeyha bile ona dostluk gösterirdi. Çapkın kocası Geryos'un karısından başkasını görmez olduğu halde, gerçi bütün kadınlara kızım derdi ama Lamia'ya söylediğinde öyle tatlılıkla, öyle içten söylerdi ki bu ancak bir okşayış olabilirdi. Mutfakta kadınlar onu alaya alır ve taklidini yaparak ya bint ederlerdi. Lamia'nın önünde yaparlar, o da içtenlikle gülerdi. Gerçi bu gururunu okşardı ama asla yoldan çıkmayı düşünmezdi. Oysa şeyhin herhalde kötü niyetleri vardı. Ama her gülümseyişinin, her tatlı sözünün hesaplı olduğu söylenemezdi. Aslında hayatlarını yaklaştıran olayın bir nedeni olmuşsa bu ancak kader olabilirdi. Cebrail ısrarla bir kaza, sadece bir kaza, başka bir şeyi değil diyordu. Oysa bir kum tanesi kadar ya da bir kıvılcım kadar küçük derken gözleri parlıyordu. Anlatmaya başladığında ise abartarak tantanayla anlatıyordu. Köyde sevilmeyen Temmuz günlerinden biriydi. Hava kuru ve sıcaktı. Yollarda her adımda sürülerin çıkarttığı toz vardı. Kapılar, pencereler açılıyor ama ne bir pancur kıpırdıyor ne bir kapı vuruluyordu. Yazın soluksuz günü, sen bunu bilirsin. Küfer yaptıkların sıcağa dayanamadıkları doğrudur. Konuşmayı keserler, yemeği keserler. Gün boyunca testiyi kafalarının üzerinden boca ederek yüzlerini gözlerini sularlar, susuzluklarını giderirler, ne olursa olsun hava serinlemeden adımlarını dışarı atmazlardı. Yine de şeyhin birkaç ziyaretçisi vardı, yabancılar. Kahveyi Lamia yapmıştı. Hizmetkarların her biri bir köşede kıvrılıp yatmış olacak ki kahveyi sütunlu salona da o götürmüştü. Boş fincanları toplayan da o olmuştu. Şeyh yerinden ayrılmıştı. Tuhaf şey, nargilesinin yaldızlı marpucu yere düşmüştü. Genelde kalktığında marpucunu nargilesine sarardı. Koridora çıktığında Lamia konuklara ait küçük odadan bir hırıltının geldiğini duydu. Şeyh orada, ayakta, başını duvara yaslamış, öylece duruyordu. Şeyhimiz iyi değil mi? Önemli bir şey değil ya binte. Ama sesi boğuktu. En iyisi oturmanız. Şeyhi usulca kolundan tuttu. Şeyh doğruldu. Şimdi daha düzgün nefes alıyordu. Üstünü başını düzeltti. Parmaklarıyla şakaklarını ovuşturdu. Bir şey değil, sıcaktan olacak. Kimseye tek kelime etme, hiç kimseye. Söz, İsa adına. Boynundaki haçı aldı, dudaklarına götürdü. Efendi hafifçe koluna vurdu ve tekrar konuklarının yanına döndü. O gün başka bir şey olmadı. Sıcaklığın verdiği bu rahatsızlıktan başka. Ancak Lamia bakımından bu adama bakış açısında bir değişiklik olmuştu. O güne kadar şeyhe saygıyla bakar ve nice kadın gibi baş başa kalmaktan korkarak ihtiyatla yaklaşırdı. Oysa şimdi şakaklarındaki damarların şişmiş olduğunu, binlerce üzüntü üşüşmüşcesine alnının kırıştığını görmüş ve yalnız kalacakları anı bekler olmuştu. Sadece artık rahatsızlığının geçineğinden emin olmak için. Bu haklı kaygısının altında bambaşka duygular filizleniyordu. Şeyh için, kuşatıcı için gerçek bir Truva atı ortaya çıkmıştı. Onu içeriye sokmak için hiçbir çaba sarf etmesine gerek yoktu. Kendini acındırma, aşk oyunlarında bir çare olabilirdi bazılar için. Ama şeyh böyle şey yapmazdı. Sadağında böyle bir silahı olsun istemezdi. Lamia'nın şeyhe yalnızken rastlaması ve sağlığını sorması için aradan birkaç günün geçmesi gerekti. Şeyh, köylüce hayır anlamına gelecek biçimde ağzının içinde dilini şapırdattı ama Lamia yalan söylediğine emindi. Acaba rahatsızlığını karısına anlatmış mıydı? Kimseye sızlandığımı gören anasından doğmadı henüz. Onu yatıştırmak için Lamia haçını tekrar dudaklarına götürdü, sonra da kalbine değdirdi. Bu hareketi yaptığı sırada şeyh elini alıp yeminine katılırcasına hafifçe sıktı. Sonra Lamia'ya bakmadan gitti. Sevecen bir gülümsemeye sahip olduğu için kendisine şaştı Lamia. Sızlandığımı gören anasından doğmadı demişti. Bir erkek gibi konuşmuştu ama bir kadının kulağına bu sözler küçük bir oğlanın böbürlenmesi gibi yansıyordu. Lamia erkek kardeşinin sırtına şişe çektikleri gün kelimesi kelimesine aynı sözleri söylediğini anımsıyordu. Hayır, artık köyünün efendisini kendisini göstermek istediği ya da köylülerin onu gördüğü gibi görmüyordu. Ondan söz ettiklerinde ise ki gün boyunca başka şey yapılmazdı, sözler kafasının içinde değişik biçimde yankılanıyordu. Bu sözlerden bazıları onu kızdırıyor, bazılarını umursamıyor, bazıları sevindiriyor ya da endişelendiriyordu. Dedikoduları sıkıntıyı def etmenin bir aracı olarak görmeye başlamıştı. Artık işin içine kendinden de bir şeyler katmak içinden gelmiyordu. Bazen köylüler işi fazla ileri götürdüler mi onları susturmak istiyordu ama kendini tutuyor, hatta gülümsemelerine katılmak için kendini zorluyordu. Onları tek bir kez susturacak olsa onlar için bir yabancı olurdu ve adı dillerine düşerdi. En iyisi düşmanlıklarını üzerine çekmemekti. Lamia kurnaz olduğu için böyle davranıyor değildi. O böyleydi. Kadınların gürültüsü içinde onların takılmalarını, gülüşmelerini dinlerken sessiz kaldığında mutluydu. Bir gün Eylül ortalarında ya da hemen sonra olmalıydı, ekmek yapılan küçük avluya geldiğinde kadınların gülüştüklerini de duydu. Tandırın üzerine oturdu, akrabalarından bir kız söylenenleri nakletti. Diyorduk ki haftalar geçti, onun hiçbir macerası duyulmadı. Köyde o denildi miydi açıklamaya hiç gerek yoktu. Herkes kimin kastedildiğini bilirdi. Kadınlardan biri hamurunu yoğururken onu şeyha yoluna soktu diye yorum yaptı. Bir başkası herhalde şeyha değil diye yanıtladı. Dün şeyha ile birlikteydim. Oğluyla Büyük Cor'da gitmeye hazırlanıyor. Kışı annesiyle geçirecekmiş. Kocasının sevgisini kazansaydı hiç gider miydi? Bir başkası belki hastadır diye söylendi. Herkes Lamia'ya döndü, bütün gücünü toplayarak ilgisiz bir ifadeyle hasta olsaydı fark edilirdi diye cevap verdi. Yanı başında bir taşın üzerinde öylesine yaşlı ve öylesine sessiz bir kadın oturuyordu ki kimse konuşulanları izlediğine ihtimal vermiyordu. Oysa o da konuştu ve ya da deli gibi aşık dedi. Diğerleri iyi duymamıştı. Ne dedin Hacce diye sordular. Ona böyle derlerdi. Çünkü gençliğinde İsa'nın doğduğu yeri görmek için Bethlehem'e hacı olmaya gitmişti.